Kitabın adı Aşk Başkadır Hikayeler. Yazarı Guy de Maupassant, çeviren Faruk Yener. 19. ayrım, sayfa 187. Roger'ın Kuvvet Macunu. Caddede Roger ile gezinirken bir sokak satıcısının sesi yansıdı birden. Alın, bu macundan alın. Bu macunla kaynananızdan bile kurtulursunuz. Haydi bitiyor, kalmadı. Durup arkadaşıma döndüm. Şu satıcının söyledikleri sana öteden beri sormak istediğim bir soruyu hatırlattı bana. Kuzum, Roger'ın kuvvet macunu ne demek? Karım bunu alaylı bir tonla sık sık tekrarlar. Onun sözleri bende bu macunun sırrını yalnız senin bildiğini bir afrodizyak cinsel gücü arttıran bir birleşim olduğu sanısı uyandırır her defasında. Ne zaman bir erkeğin yorgunluğundan, bitkinlik ve güçsüzlüğünden söz açılsa karın bir kahkaha atarak ekler. Roger'ın kuvvet macununu alsın bir şeyi kalmaz. Ve eğer sen o sırada oradaysan dikkat ederim bu söz üzerine kızarır bozarırsın. Roger bir süre sustu sonra anlatmaya başladı. Eğer karım sözünü ettiği şeyin iç yüzünü bilseydi çenesini tutar. En ufak bir imada bile bulunmazdı. Anlatayım hikayeyi sana. Biliyorsun delice sevdiğim bir dulla evlendim ben. Dikkat etmişsen pek sözünü esirgeyen insan değildir karım. Bu nedenle evlenmeden önce onunla çekişmeli sohbetler yapardık. Evlendikten sonra da bu sohbetlerin tuzu biberi eksik olmadı. Karım fıkra anlatıp dinlemeye bayılır. Hele açık saçık olanlara özel eğilimi vardır. Üstelik muziptir. Alaylarına direnmek de kolay değildir. Önceleri benim gibi mahcup birini bu tür soru ve sözleriyle güç duruma düşürür, şaşkın halimle eğlenir dururdu. Bu huyu belki de ona olan sevgimin baş nedeniydi. Sırasıkla aşıktım. O da bunun farkındaydı. Nikahı törensiz yapmaya, balayı gezisine çıkmamaya karar vermiştik. İmzalar atıldıktan sonra tanıdıklarımızla yemek yiyecek, kısa bir gezinti yapıp Helder sokağındaki evime gidecektik. Tanıdıklarımızla vedalaşarak arabaya bindik, Bolonç ormanına yollandık. Haziran sonlarında nefis bir gündü. Karım bana sokulup kıkırdamaya başladı. Sevgili Roger, artık ne denli nazik ve zarif bir erkek olduğunu göstermek zamanı geldi. Hadi bakalım. Mo çağrı üzerine inme inmiş gibi kaldım olduğum yerde. Sadece elini öpüp seni seviyorum diye mırıldanabildim. Sonra ensesine birkaç öpücük kondurmaya niyetlendimse de gelip geçenlerin bakışlarından ürkerek vazgeçtim. O tehditkar bir sesle konuşuyordu. Sonra nelerimi öpeceksin? Hadi sene. Sözleri beni sinirlendirmiş, huzursuzlaştırmıştı. Düşün, Bolonok ormanında bir arabada pırıl pırıl bir gün ortası. Anlıyorsun değil mi? Çekingenliğimi görünce muzipliği tutmuştu. Sanırım tutarsız bir seçim yapmışım. Beni mutsuzluğa düşürüyorsun. Kendi kendime kuşkulanmaya başlamıştım. Utangaçlığım tutunca elimden bir şey gelmezdi artık. Akşam tek kelimeyle nefis sıkarım. Cesaret kazanmak için uşağımı da göndermiş rahatlamıştım. Böyle anlarda sevişenlerin budalaca davranışlarını bilirsin. Aynı kadehten içiyor, aynı tabaktan yiyor, aynı çatalı kullanıyor, çikolatanın iki ucundan beraberce ısırıp eğleniyorduk. Bir ara fısıldadı kulağıma. Şampanya olsaydı içerdim doğrusu. Muz kovasındaki şişeyi unutmuştum, hemen fırladım, mantarı saran teli çözdüm, patlatmayı bekledim, nafile. Gabriele yine gülmeye başlamıştı. Kötü işaret. Baş parmağımla mantarın başını sağa sola itelemeye çalışırken kopmaz mı birden? Gabriele içini çekti. Zavallı Roger. Bir şişe açacağı alıp içeride kalan parçayı çıkarmaya çalıştım, beceremedim. Gabriele kahkahayı atmıştı çoktan. İşte senin bana ne verebileceğin belli oldu artık. Kafayı tutmuştu. Kahveden sonra büsbütün arttı sarhoşluğu. Bir dulu yatak odasına taşımak bilirsin bir genç kıza yapılması gereken törene benzemez. Gabriele odanın yolunu tutarken tembihte bulundu. Şimdi bir sigara iç ve 15 dakika sonra gel. Odaya geldiğimde kendime güvenim kaybolmuştu. Sinirli, çekingen ve mahcuptum. Yerime uzanırken Gabriele'nin dudaklarında beni küçük gören bir gülümseme fark ettim. Bu olay belirtisi güvenimi bir daha yok etmiş, sanki beni yeniden felce uğratmıştı. Gabriele durumumu görünce yardım edeceği yerde aksi tutuma yönelip umursamaz bir tavırla sordu. Her zaman bu kadar kabiliyetli misin? Uzun karşılığa gücüm yoktu. Gerçekten çekinmez insanmışsın. Gülmeye başlamıştı yine. İnsanı çileden çıkaran bir gülüştü bu. Üzgündüm. Masum bir görüntüm vardı herhalde. Biraz daha neşelenip derin bir soluk aldıktan sonra kendine çekti beni. Gel zavallı yavrum. Hadi cesaret. Bir kahkaha daha çınlamıştı. Kendimi bitkin hissediyor, içimi müthiş bir hiddet kaplıyordu. Daha fazla kalırsam onu döveceğimi anlamıştım. Hiçbir şey söylemeden hırsla titreyerek yataktan fırladım. Birden ciddileşerek sordu. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Karşılık vermeden giyinip sokağa attım kendimi. O anda karşıma beni alaya alacak, budala yerine koyacak biri çıksaydı rahatça boğabilirdim. Acele adımlarla oraya buraya yürüdüm, aklıma bir genel eve gitmek geldi. Kim bilir belki bir deney, bir antrenman yapmayı düşünmüştüm. Bir tür intikamdı belki de. Karım ileride beni aldatırsa öncelik bende olacaktı üstelik. Kuşku ve bocalamam kaybolmuştu. Aşk evine yüzme bilip bilmediğimi anlamak isteyenlerin havuza atlamaları gibi daldım. Yüzüyordum. Hem de hatasız. Uzun süre kaldım orada. İntikam duygusu kayboluncaya kadar. Sabah güneş doğmadan önceki serin saatlerinde tekrar sokaktaydım. Sükunete kavuşmuş, kendinden emin, memnun, başka serüvenlere hazır halde eve yöneldim. İçeri girip yatak odasının kapısını açtım. Gabriele başı yastıkları gömülü okuyordu. Doğrulup korkuyla sordu. Geldin mi? Ne yaptın bütün bu süre? Karşılık vermeden soyundum, vaktiyle terk ettiği kaleyi yeniden almaya kararlı bir komutan gibi saldırıya geçtim. Şaşırmış ve eminim, belki etkili bir ilaç aldığımı sanmıştı. Bu olay 10 yıl önce geçti ve itiraf edeyim, bugün yeniden böyle bir davranışın sonucu benim için sanırım pek başarılı olmazdı. Evliliğin ilk gecesi bu türlü bunalıma düşen, yaşı 20 ile 35 arası bir arkadaşın olursa benim taktiğimi öğütle %100 başarı sağlayacağına emin olabilir. Bir dul. Manavine şatosunda bir av mevsimiydi. Yağmurlu, melankolik bir sonbahar başlamış, ağaçlardan düşen sarılı kırmızılı yapraklar ayaklar altında çıtırlayarak ezileceği yerde bardaktan boşanırcasına yağan yağmur sularının biriktirdiği gölcüklerde çürümeye koyulmuştu. Müsbütün çıplak kalan orman hamam gibi rutubetliydi. Ardı arkası kesilmeyen sağanak altındaki ağaçlardan yayılan ağır küf kokusuna ıslak ot ve toprağın kokusu karışıyordu. Bütün gün bu nemli arazide dolaşan avcılar, akşam yanlarında elbiseleri sırılsıklam, çamur içinde kalmış genç kadın ve kızlarıyla, tüyleri yapışmış, kuyrukları kısık köpekler olduğu halde hem vücutları hem ruhları yorgun şataya dönüyorlardı. Akşam yemeğinden sonra rüzgar bütün hızıyla pencerelere saldırırken keyifsiz tombala partileri düzenleniyor. Sonra hikayelerde olduğu gibi anılar anlatılıyor. Ancak bütün bunlar da neşelenmeye yetmiyordu. Konuşma konusu erkekler için kanlı tavşan kırımıyla başlayan av anıları oluyor. Kadınlar hayal gücü bakımından binbir gece masallarının Şehrazat'ı yanında tabii ki çok yoksul kalıyorlardı. Bu tatsız havadan kaçmak isteyen bir genç kız teyzesinin elini okşarken o zamana kadar hiç fark etmediği, saçla örülmüşe benzeyen bir yüzün parmakları arasına yuvarlandığını gördü, yerine takarken sordu. Sevgili teyzeciğim, bu yüzük nedir? Sanki bir çocuğun saçlarıyla yapılmışa benziyor. Yaşlı bir bakir olan teyze önce kızardı, sonra sarardı, titrek sesle cevapladı soruyu. çok acıklı bir hikayedir. Bu yüzden anlatamam. Hayatımın bütün mutsuzluğunu simgeler bu yüzük. O zamanlar çok gençtim, çok acı çektim. Hala her an işte gözyaşlarımı tutamam. Hoş görün beni. Herkes öğrenmek istemişti hikayeyi. Teyze önce karşı koydu, sonra ısrarlar karşısında direnemeyerek anlatmaya başladı. Belki zaman zaman Santezi ailesinden söz ettiğimi duymuşsunuzdur. Şimdi hiç kimse kalmadı bu aileden. Ben son üç erkeğini tanıdım. Üçü de aynı sonla öldüler. Saçlar bunlardan sonuncusuna aittir. Öldüğünde 13 yaşındaydı. Size garip geliyor değil mi? Görünmemiş, olağanüstü bir aileydi bu. Her erkeği aşk için çıldıran bir aile. Büyüğü küçüğü aşk ateşiyle yandılar, hayatlarını tutkularına kurban edip kendilerine kıydılar. Oysa ruhları espri ve ilham doluydu, salon çapkını değillerdi. Isım akraba arasında bir Santezi gibi aşık cümlesi atasözü gibi kullanılırdı. Görünüşleri de bu yönlerine hak verdirirdi. Dalgalı saçlar, kıvırcık perçem ve sakal, içinde çılgın bir ateşi yansıtan iri, çok iri gözler. Dedenin hayatı türlü serüvenler, düellolar, kadın kaçırmalarla geçmiş, 65 yaşındayken çiftlik kiracısının kızını sevmişti. İkisini de tanıdım. Kız sarışındı, ağır konuşurdu, Madonna gibi tatlı bakışları vardı. Çiftlik ağası kızı evine almış, adeta tutuklamış, yalnız başına dışarı çıkmasını yasaklamıştı. Ailenin aşk konusundaki tutumunu iyi bilen ve aynı evde oturan kızı ile gelini durumu çok olağan karşılamışlardı. Yanlarında aşk ve tutku konusu açıldığında bunlara ait her olayı hoş görür, ihanet ederek eşini bırakıp gideni bağışlamaz, terk edilen için yas tutarlardı. Gönül meseleleriyle ilgili trajedilere şaşmaz, sonu cinayetle de bitse olağan karşılarlardı. Ve bir sonbahar günü çiftliğe av için davet edilen Bay de Gradella adlı biri kızı kaçırıverdi. Bay de Santezi olayı hiçbir şey olmamış gibi büyük bir soğukkanlılıkla karşılamış göründü. Bir ay sonra av köpeklerinin çevrelediği ahırda asılı cesedi bulundu. Oğlu 1841 yılında delice sevdiği bir opera şarkıcısının kendisini bırakması nedeniyle Paris'te bir otel odasında aynı biçimde can verdi. Ardında 12 yaşında bir erkek çocukla kız kardeşimin olan dul bir kadın bırakmıştı. Beraberce babamın Bertillon'daki şatosuna sığındılar. 17 yaşındaydım o sıralarda. Küçük Santezi'nin nasıl erken gelişmiş bir çocuk olduğunu bilemezsiniz. Sanki ailenin aşk konusundaki bütün özellikleri bu çocukta toplanmıştı. Şatodan ormana giden iki yanına kara ağaçlar dizili yolda saatlerce yürür durur, hayal kurardı. Bu ağır adımlarla elleri ardında başı eğik yürüyen, gözlerini ara sıra göğe kaldırıp yaşıyla orantılı olmadığı belirli duygulara dalan çocuğu seyrederdim penceremden. Mehtaplı gecelerde yemekten sonra o tiz tonlu sesiyle seslenirdi bana. Gel kuzinim, hayal kuralım seninle. Sonra beraberce parka yönelirdik. Ağaçlar arasından süzülen Işınları içer gibi seyreder, aysız yerlerde mehtaba doyamaz, sonra elimi tutarak fısıldardı. Bak, şuraya bak, beni anlayamazsın, duygularımı bilemezsin. Anlasaydın çok mutlu olurduk. İnsanın anlayıp bilmesi için sevmesi gerekir. Güler, bana öylesiye aşık olduğunu anladığım çocuğu öperdim. Yine bazı akşamlar annemin dizine oturur, hadi teyze derdi. Bana aşk hikayeleri anlat ve annem ona aile büyüklerinin başından geçmiş aşk serüvenlerini bire bin katarak süsleyip püsleyerek anlatırdı. Sanırım hemen hepsi de aile ününe, aşk uğruna feda edilmiş hayatlarıyla katkıda bulunan bu insanlar bu ünün yalanlarla cezalanacağını hiçbir zaman kestirememişlerdi. Çocuk bütün bu tatlı ve acı hikayeleri dikkatle dinler, sonra ellerini çırparak bağırırdı. Ben de aşktan anlarım. Hem onların hepsinden daha çok. Aynı zamanda bana karşı çok nazik, zarif davranışlarda bulunurdu. Ve bunlar çok güldürürdü beni. Söz gelişi her sabah kendi topladığı çiçeklerden bir buket verir, her gece odasına çıkarken elimi öper ve hafifçe "seni seviyorum" diye fısıldardı. Bense öte yandan farkına varmaksızın hayatım boyunca beni pişmanlıkla kıvrandıracak, onun bir tür aşk dolu ya da sadece dulu olarak bırakıp yaşlı bakireliğe götürecek büyük suçu işliyordum. Bir tür eğlence konusu olmuştu bu tutku benim için. Bu küçük erkeğe cilveler yapıyor, baştan çıkarıcı söz ve davranışlarla onu tahrik ediyor, başını döndürüyordum onun. Ama bütün bunlar benim için bir oyundu. Böyle bir sevda nasıl ciddiye alınabilirdi ki? Onu istediği kadar öpüyor, ufak notlar yolluyor, karşılık olarak gönderdiği ateşli mektupları anneme ve teyzeme okuyordum. Olgun bir erkek gibi aşkımızın gizli kaldığına inanmıştı. Ve bizler de onun Santez ailesinin bir kişisi olduğunu unutmuştuk. Hikaye bir yıl sürdü. Bir gece parkta gezinirken kendini ayaklarıma atıp ateşli bir tutkuyla eteğimi öpmeye koyuldu. "Seni seviyorum, seni seviyorum, seni öylesine seviyorum ki bu aşk uğruna ölebilirim. Beni aldatırsan, anlıyor musun? Beni bir başka birisi için terk edersen babamın yaptığını yaparım." Sonra işten gelen kararlı bir sesle ve soğuk bir tonla ekliyordu. "Onun ne yaptığını biliyorsun değil mi?" Susup kalmıştım. Boyu benden küçük olduğu için ayaklarının ucunda yükselerek ağzını kulağıma yaklaştırıp adımı öylesine tatlı, yumuşak bir sesle fısıldamıştı ki heyecanla ürperdim. Aynı anda sırtımdan soğuk bir ter boşandı. Güçlükle konuşabildim. "Bırak gidelim, bırak." Hiçbir şey söylemeden şatoya döndük, merdivenleri çıkarken durdu, kollarımı sıkıca tuttu. "Beni bırakırsan kendimi öldürürüm," dedi. Fazla ileri gittiğimi anlamış, o günden başlayarak çekingen durmaya çalışmıştım. Bu tutumumdan ötürü sistemde bulunduğu bir gün şöyle dedim ona: "Sen bu tür şakalar için hayli büyük ama ciddi bir aşk için de çok küçüksün." Böylece sorunun akla yakın bir çözüme bağlandığını sanmıştım. Sonbaharda okula gitti. İlkbaharda döndüğü zaman bir gençle nişanlanmıştım. Olanı biteni hemen anlamış, bir hafta boyunca öyle kötümser ve garip bir havaya girmişti ki huzursuz oldum. 8. günün sabahı kapının altından sürülmüş bir mektup buldum, alıp okudum hemen. "Beni terk ettin, hem de sana söylediklerimi bilerek. Böylece ölmemi emrettin bana. Başkası tarafından bulunmak istemediğim için sana açıklıyorum. Şimdi parka git, sana geçen yıl bazı şeyleri söylediğim yere gel ve başını yukarı kaldır." Çıldırıyordum az daha. Öyle çabuk giyindim, öyle hızla koştum ki söylediği yere ulaştım da az daha bayılacaktım. Yerde çamura bulanmış bir okul kasketi gördüm. Bütün gece yağmur yağmıştı. Sonra yukarı baktım, dallar ve yapraklar arasında bir cismin sallandığını gördüm. Hava rüzgarlıydı, hem de çok rüzgarlı. Sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum. Herhalde deliler gibi haykırdım, belki bayıldım, düştüm bilmiyorum. Neden sonra şatoya koştum. Kendime geldiğimde yatağımdaydım, başucumda annem vardı. Olanların korkunç bir kabus olduğunu sanıyordum hala. Güçlükle konuşabildim. O nerede? Gontran. Karşılık alamadım. Olanlar gerçekti. Onu bir daha göremeyecektim. Sarı saçlarından bir tutam kesmelerini istedim. İşte bakın, istediğim saç burada. Yaşlı kız bitkin bir halde titreyen elini uzattı, bir süre hıçkırdı, gözlerini kuruladıktan sonra devam etti. Nişanlımdan ayrıldım hemen. Hem de hiçbir neden göstermeden ve o andan başlayarak 13 yaşındaki bir çocuğun dulu olarak kala kaldım. Yaşlı bakirenin başı önüne düştü, dakikalarca ağladı, ağladı. Konuklar uyumak üzere üst kata çıkarlarken huzuru kaçmış şişman bir arkadaşının kulağına fısıldıyordu. "Böylesine duygulu olmak da berbat bir şey değil mi?" 19. ayrımın sonu, sayfa 198, devamı 20. ayrımda.